Ayrım 21.
Kadın ona baktı ve gülmesini tutamadı. Bu neredeyse müşfik bir gülümseyişti. Anlayış ve sevgi dolu, çekingen, kendini bağışlatmak isteyen ama gerçek niteliği inkar edilemez bir gülümseme. Sahneyi birden aydınlatan gülünçlüğün neden olduğu bir gülümseme. Bu gülümsemeye aynı şekilde karşılık vermek için kendini zor tuttu. Çünkü kendi içinde alışkanlığın karanlıklarından karşılıklı duran ve garip bir telaşla ayaklarını çok yukarıya kaldıran iki kişinin beklenmedik bir şekilde beliren gülünç durumunun su yüzüne çıktığını görüyordu. Az kalsın kahkahayla gülmeye başlayacaktı ama sonradan bir daha sevişemeyeceklerini biliyordu. Gülmek ince bir duvarın arasına gizlenmiş, sabırsızlıkla bekleyen kocaman bir tuzak gibiydi. Sevişmeyle gülmeyi birkaç milimetrelik bir uzaklık ayırıyordu birbirinden. Bu uzaklığı aşmaktan korkuyordu. Öte yandan hiçbir şeyin anlamı olmayan sınırı aşması için birkaç milimetre yeterliydi. Kendine hakim olmuştu sonunda. Gülüşü itmiş, pantolonunu yere atmış ve hemen bedenine dokunmak için kadına doğru ilerlemişti. Bu bedenin sıcaklığı gülme şeytanını kovmaya yetecek güçteydi. Paser'in sağlık durumunun kötüleştiğini öğrendi. Hasta morfin iğneleriyle ayakta durabiliyordu ve günde ancak birkaç saat bilinci yerine geliyordu. Uzak bir klinikte yatan arkadaşını ziyaret etmek için trene bindi. Yol boyunca onu daha sık görmeye gitmediği için kendine kızdı. Paser'in ne kadar yaşlanmış olduğunu görünce korktu. Daha pek kısa bir süre önce kalın esmer perçemlerin kapladığı dalgalı kafasının üstünde birkaç gümüşsü saç teli kalmıştı. Bu yüz eski yüzden kalma bir anıdan başka bir şey değildi. Paser onu alışılmış taşkınlığıyla karşıladı. Kolundan yakaladı ve enerjik adımlarla odasına sürükledi. Orada masanın başına karşılıklı oturdular. Jean Paser'e ilk kez rastladığındaki çok zaman oluyordu. Paser insanlığın büyük umutlarından söz ediyordu ve bunları söylerken her zaman coşkulu olan gözleri parlayarak masanın üstüne yumruğunu indiriyordu. Bugün insanlığın umutlarından değil, bedeninin umutlarından söz ediyordu. Doktorlar iğnelerle yapılan yoğun tedavisi sayesinde ve büyük acılar bahasına önümüzdeki 15 günü atlatabilirse zafer kazanacaklarını söylemişlerdi. Bunu Jean'a söylerken masayı yumrukluyordu ve gözleri parlıyordu. Bedeninin umutları üstüne anlattığı bu coşkulu öykü, insanın umutları üstüne açıklamalarının hüzünlü bir yankısı gibiydi. Her iki coşku da hayalciydi ve Paser'in parlayan gözleri her ikisine de büyülü bir aydınlık kazandırıyordu. Sonra Artisan'dan söz etmeye başladı. Erkek çekingenliğinin edepliliği içinde Jean'a son bir kez daha delice aşık olduğunu itiraf etti. Çılgıncasına, güzel bir kadına tutulmuştu. Bunu yapabilecek deliliklerin en delicesi olduğunu bile bile. Gözleri parlayarak bir hazine arıyorlarmış gibi mantar toplamaya gittikleri ormandan ve kırmızı şarap içmek üzere uğradıkları kahveden söz ediyordu. Mükemmeldi Hana, anlıyor musun? Acelesi olan bir hasta bakıcı havaları takılmıyordu. Çökmüşlüğümü ve sakatlığımı bana anımsatacak acımalı bakışlarla bakmıyordu. Gülüyordu ve benimle içiyordu. Bir litre şarabı yuvarladık. Kendimi 18 yaşında hissediyordum. Ölüm çizgisine doğru ata binmiştim ve canım şarkı söylemek istiyordu. Paser yumruğunu masaya indirdi ve tepelerdeki gümrah saçların yerinde üç gümüşsü tel kalmış kıvılcımlı gözleriyle Jean'a baktı. Jean hepimizin ölüm çizgisine doğru giden bir atın üstünde olduğumuzu söyledi. Bütün dünya şiddetin, acımasızlığın ve barbarlığın altında gömülen tüm insanlık bu çizgi üstünde ata binmişti. Paser'i sevdiği için söyledi bunları. Masanın üstüne nefis yumruklar indiren bu adamın aşka layık olmayan dünyadan önce ölmesini çok korkunç buluyordu. Dünyanın sonunun çok yakın olduğunu göstermeye çalıştı. Böylece Paser'in ölümünün daha dayanılır bir şey olmasını sağlamak istiyordu ama Paser dünyanın sonunu kabul etmiyordu. Masanın üstüne yumruğunu indiriyor ve insanın umutlarından söz etmeye başlıyordu yeniden. Büyük değişmeler çağında yaşadığımızı söylüyordu. Jean Paser'in değişiklik hakkındaki coşkusuna hiçbir zaman paylaşmamıştı ama onun değişiklik isteğini beğeniyordu. Çünkü onda insanın en eski isteğini görüyordu. İnsanlığın en tutucu tutuculuğuydu bu. Bu isteği beğenmekle birlikte ölüme doğru at sırtında gittiği şu sıra Paser'in ondan kurtulmasını diliyordu. Yitirmekte olduğu yaşamdan ötürü fazla üzülmemesi için geleceği gözlerinde iyice kötülemek istiyordu. büyük bir çağda yaşadığımızı anlatıyorlar bize dedi. Clovis, Yahudi Hristiyan döneminin sonundan, başkaları dünya devriminden ve komünizmden söz ediyorlar ama bütün bunlar saçmalık. Eğer yaşadığımız dönem bir yol ayrımı ise başka nedeni var bunun. Paser, üzerindeki gümrah saçların üç gümüşsü tele yerini bıraktığı kıvılcımlı gözleriyle ona bakıyordu. Jean sürdürüyordu. İngiliz Lord'un öyküsünü biliyor musun dedi. Paser masaya bir yumruk indirdi ve öyküyü bilmediğini söyledi. Zifaf gecesinden sonra bir İngiliz Lord'u karısına şöyle demiş. Lady, umarım ki gebe kalmışsındır. Çünkü bu gülünç hareketleri bir daha yinelemeyi istemiyorum. Paser gülümsedi ama masaya yumruk indirmedi. Bu tür fıkralar onu coşturanlardan değildi. Jean konuşmasını sürdürdü. Bana dünya devriminden söz etmesinler. Öyle tarihsel bir büyük dönem yaşıyoruz ki, orada cinsel eylem kesin olarak gülünç hareketler haline dönüşüyor. Paser'in yüzünde ince bir gülümseme belirdi. Jean bu gülümsemeyi biliyordu. Sevinçli ya da onaylayan değil, hoşgörülü bir gülümsemeydi bu. Her zaman birbirinden çok farklıydılar ve bu farklılığın nadir de olsa açık biçimde ortaya çıktığı zamanlar birbirlerine dostluklarının tehlikede olmadığını göstermek için karşılıklı olarak böyle gülümserlerdi. Neden gözlerinin önünde hep bu sınır görüntüsü vardı? Kendi kendine artık yaşlanmış olduğum için diye düşündü. Her şey yineleniyor ve her keresinde anlamlarından bir şeyler yitiriyorlar. Ya da daha doğrusu her şey damla damla yaşama gücünü yitiriyor ve istemeksizin otomatik olarak varsayılan anlamlarını da yitirmiş oluyorlardı. Yani Jean'a göre sınır yinelemenin kabul edilebilecek en yüksek dozu anlamına geliyordu. Bir gün bir gösteriye gitmişti. Olayın orta yerinde çok yetenekli bir komik damdan düşercesine sayı saymaya başlamıştı. Ağır ağır ve çok dikkat harcadığını gösteren bir ifadeyle. 1, 2, 3, 4. Her rakamı çok kendini veren bir anlatımla sanki ağzından kaçırıyormuş gibi ve çevresindeki boşlukta onları ayırıyormuşçasına söylüyordu. 5, 6, 7, 8. 15'e gelince halk gülmeye başladı. Ağır ağır ve gitgide kendini vermiş bir biçimde yüze geldiğinde millet gülmekten sıralardan düşüyordu. Bir başka gösteride aynı sanatçı bu kez piyanonun başına geçmiş ve sol eliyle bir vals çalmaya başlamıştı. Tamatam, tamatam. Sağ eli yanına sarkıyordu. Hiçbir melodi işitmiyordu. Sürekli olarak yinelenen aynı tamtadan tamtadan aktör sanki bu vals coşkuya, alkışlara ve heyecan yaratmaya değer çok güzel bir müzik parçasıymış gibi anlamlı bakışlarla halkı süzüyordu. Durmaksızın 20 kere, 30 kere, 50 kere, 100 kere aynı tamtadan tamtadanı çaldı. Halk gülmekten katılıyordu. Evet, sınır bir kez aşıldı mı, gülüş kaçınılmaz bir biçimde işitilir. Ama daha uzağa gülmenin ötesine gidilirse. Jean, Yunan tanrılarının önce insanların serüvenlerine tutkuyla katılmış olduklarını düşünüyordu. Sonra Olepse durdular, aşağı baktılar ve bir güzel güldüler. Oysa bugün uzun süreden beri uyuyorlar. Ama benim kanıma göre Jean, sınırı insan hayatını belirli bir noktada, kesin bir çizgi, zaman içinde bir kopma, insan yaşamında saatin belirli bir saniyesi olarak düşünmekle yanılıyor. Hayır, tam tersine ben sınırın sürekli olarak bizimle birlikte olduğundan, yaşımızdan ve zamandan bağımsız olduğundan eminim. Değişik durumlara göre az ya da çok görülebilir olsa bile. Jean'ın o kadar çok sevdiği kadın kendisini hayata bağlayan bir örümcek ağının ipliğinden başka bir şey olmadığını söylerken haklıydı. Çok az, çok hafif bir hava akımı her şeyin gözle görülmez biçimde kımıldaması için yeterlidir. Bunun için insan yine de bir saniye önce hayatını verebilir çünkü yaşam birden anlamsız ve yokluktan başka bir şey değilmiş gibi görünür. Jean'ın kendisi gibi eski yurtlarını terk etmiş olan arkadaşları vardı. Bütün zamanlarını yitirilmiş özgürlükleri için savaşmakla geçiriyorlardı. Ama hepsi de kendilerini vatanlarına bağlayan, bağım bir düş, kendilerine kayıtsız olan şeyler için hala ölmeye hazırmışlar gibi kadere karşı bir çeşit inatlaşma olduğunu zaman zaman hissetmişlerdi. Hepsi biliyordu bu duyguyu ve aynı zamanda bunu anlamaktan korkuyorlardı. Sınırı görmekten korkarak başlarını çeviriyorlardı. Öbür yandaki bir uçurumun baş döndürücülüğüne kapılıp gitmekten korkuyorlardı. Orada halklarının işkenceye uğrayan dili, kuşların cıvıltısı gibi anlamsız bir gürültü haline dönüşmüştü bile. Jean kendi kendine sınırı yinelemenin kabul edilebilir en üst sınırı olarak tanımlamıştı. Ama ben onu düzeltmek zorundayım. Sınır yinelemenin esiri değildir. Yineleme sınırı görülür hale getirmenin yollarından biridir. Sınır çizgisi tozla kaplıdır ve yineleme tozu silmek için elle yapılan bir harekete benzer. Jean'a çocukluğunda yaşadığı dikkat ve çekici bir deneyi anımsatmak istiyorum. O sırada aşağı yukarı 13 yaşındaydı. Başka gezegenlerde yaşayan yaratıklardan söz ediliyordu. Bu yaratıkların bedenlerinde insanlardan daha fazla cinsellik bölgeleri olabileceği düşüncesiyle eğleniyordu. Henüz çocuktu. Çıplak bir dansöz resmi karşısında kendinden geçiyordu. Ancak sonunda bir cinsel organla iki memeden oluşan çok ilkel üçgeniyle yeryüzü kadınının erotizm yoksulluğu çektiği kanısına varmıştı. Öyle bir yaratık tasarlıyordu ki bedeninde bu zavallı üçgen değil, 10-20 erotik bölge olsun ve gözlerini tükenmek bilmeyen uyarı kaynakları sunsun. Bununla demek istediğim o ki, bugün çok geride kalmış olan bekaretinden başlayan yolculuğunun ortasında kadın bedeninden bıkmanın ne olduğunu öğrenmişti bile. Henüz şehvetin ne olduğunu öğrenmeden kafasında uyarının en üst sınırına erişmişti. Daha o zamandan değmişti tavana. Çocukluğundan beri kadın memesi göğüsten sarkan yumuşak bir yumaktan başka bir şey değildi gözünün önünde. Hep bu sihirli sınır vardı. Daha başlangıçtan beri sınır onun payına düşen bir şeydi. 13 yaşında kadın bedeninde başka erotik noktalar düşleyen Jean, 30 yıl sonraki Jean kadar tanıyordu bu sınırı. Rüzgar esiyordu ve her yer çamur içindeydi. Cenaze alayı açık çukurun önünde iyi kötü yarım çember biçiminde sıralanmıştı. Jean oradaydı. Hemen bütün dostları, Artis Hana, Klevisler, Barbara ve tabii Paserler, karısı ve oğlu gözyaşları içinde, kızı da oradaydılar. Havı dökülmüş giysilerle iki adam üzerine tabutun konulduğu ipleri kaldırdılar. Aynı anda elinde bir kağıt parçası tutan sinirli bir adam mezara yaklaştı. Mezarcılara doğru döndü, kağıdı kaldırdı ve yüksek sesle okumaya başladı. Mezarcılar ona baktılar, bir an duraksadılar, tabutu çukurun kenarına mı koymaları gerektiğini düşündüler. Sonra yavaş yavaş çukura indirmeye başladılar. Sanki ölüyü bir dördüncü söylevi dinlemekten kurtarmaya karar vermiş gibiydiler. Konuşmacı tabutun birden kaybolmasına şaşırmıştı. Ölüye sesleniyor, ona sözler veriyor, onu onaylıyor, ona teşekkür ediyor ve varsaydığı sorularını yanıtlıyordu. Tabut çukurun dibine ulaştı, mezarcılar ipleri çektiler ve mezarın yanında alçak gönüllülükle durup beklediler. Konuşmacının büyük bir coşkuyla söylev verdiğini görünce sinerek başlarını öne eğdiler. Konuşmacı durumun münasebetsizliğini anladığı ölçüde o iki iç karartıcı kişinin çekiciliğine kapılıyordu. Öyle ki başka yana bakmak için kendisini bayağı zorlaması gerekti. Cenaze alayının oluşturduğu yarım çembere doğru döndü ama bu durumda bile ikinci kişinin ağzından yazılmış olan söylevi daha iyi bir izlenim yaratmıyordu. Çünkü Aziz Ölü'nün kalabalık içinde bir yere saklandığı izlenimi uyanıyordu. Konuşmacının hangi yöne bakması gerekiyordu? Elindeki kağıdı kaygıyla inceliyordu. Söylevini ezbere bildiği halde gözlerini metnin üstünden ayıramıyordu. Oradakilerin hepsi rüzgarın isterik çarpışlarıyla artan bir sinirlilik içindeydi. Baba Klevis'in başında kulaklarına kadar geçirdiği bir şapka vardı ama rüzgar öyle hızlı esiyordu ki şapkayı başından aldı ve ilk sırada duran Paser ailesiyle açık mezarın arasına bir yere götürüp bıraktı. Baba Klevis önce kalabalığın arasından süzülerek şapkasını almak için koşmak istedi ama bu hareketinin dostunun şerefine düzenlenmiş olan bu törene şapkasından daha az önem verdiği biçiminde anlaşılabileceğini kavradı. Dolayısıyla hiçbir şey fark etmemiş gibi kımıldamadan durmaya karar verdi. Ama en iyi çözüm bu değildi. Şapka mezarın önündeki boşlukta tek başına durduğu sürece cenazeye katılanlar daha da sinirlendiler ve konuşmacının sözlerini işitemez oldular. Çekingen hareketsizliğine karşın şapka Clavis'in almak için atacağı birkaç adımın yaratabileceğinden çok daha fazla karışıklığa neden oluyordu. Sonunda Clavis önündeki kişiye affedersiniz diyerek gruptan çıktı. Bir anda kendini mezarla kalabalık boşlukta buldu. Küçük bir sahne benziyordu durduğu yer. Eğildi, elini yere uzattı ama tam o sırada rüzgar yeniden esti ve şapkayı biraz öteye konuşmacının ayaklarının dibine sürükledi. Artık kimse baba Clavis'le şapkasından başka bir şey düşünemez oldu. Şapkadan haberi olmayan konuşmacı yine de dinleyiciler arasında bir şeyler olduğunu hissetti. Gözlerini kağıttan kaldırdı ve şaşkınca iki adım kadar önünde tanımadığı birinin durduğunu ve neredeyse üstüne atılacakmış gibi kendisine baktığını gördü. Gözlerini hemen yeniden kağıda indirdi. Belki yine kaldırdığında bu inanılmaz görüntünün ortadan yok olacağını umuyordu ama gözlerini kaldırdığında adam hala önündeydi ve aynı şekilde bakıyordu. Baba Clavis ne ilerleyebiliyor ne de geri çekilebiliyordu. Kendisini konuşmacının ayaklarına atmanın densizlik, şapkasını almanın, dönmenin de korkaklık olacağını düşünüyordu. Dolayısıyla orada kımıldamaksızın, kararsızlığıyla yere çivilenmiş gibi ve boşuna bir çözüm bulmaya çalışarak duruyordu. Birisinin yardımına gelmesini isterdi. Mezarcılara bir göz attı. İki adam çukurun öteki tarafından kımıldamadan ve gözleri konuşmacının ayaklarına dikili bekliyordu. O sırada rüzgar yeniden hızla esti ve şapka havaya çukurun kenarına doğru kaydı. Clavis bu kez eğildi, şapka kayıyordu, durmadan kayıyordu ve tam parmaklarının ucuna değmek üzereydi ki çukurun kenarı boyunca kaydı ve içine düştü. Clavis kolunu bir kez daha uzattı, sanki şapkayı çağırmak istiyordu, sonra birden şapka yokmuş, kendisi çukurun kenarında sebepsiz olarak bulunuyormuş gibi davranmaya karar verdi. Çok doğal ve gevşek görünmek istiyordu ama bu çok zordu çünkü herkesin gözü önüne çevrilmişti. Kasılmış bir hali vardı, kimseyi görmek için çaba harcadı, döndü, birinci sırada hüngür hüngür ağlayan Paser'in oğlunun yanında durdu. Üzerine atılmaya hazırlanan adamın tehdit edici gölgesi kaybolur kaybolmaz, elinde kağıt tutan adam yeniden yatıştı. Artık kendisini hiç işitmeyen kalabalığa doğru gözlerini çevirdi. Söylevinin son tümcesini söylemeye hazırlandı. Mezarcılara doğru dönerek çok ciddi bir tavırla, Victor Paser dedi, seni sevenler seni asla unutmayacaklar. Tanrı günahlarını bağışlasın.